Herkese selamlar. Yeni bir podcast yayınıma daha hoş geldiniz. Aslı Aksoy konuğum bugün. Aslı Aksoy Muğla'nın Yeşilçam köyünde yaşıyor ve %100 yerli kuşkonmaz üretimi yapıyor. Eli belinde tarımın kurucusu, bir girişimci. Çok enteresan bir hikayesi var. Profesyonel yöneticilik kariyerini ve şehir hayatını bırakıyor ve çiftçi oluyor. Artık üreten, hatta birebir elleriyle üretim sürecine katılan, tarımı yeniden ayağa kaldırmaya gayret eden ender insanlardan bir tanesi. Ben ona hatta kuşkonmazlara fısıldayan kadın diyorum. Aslı hoş geldin.
Merhabalar Hülya'cığım, ne güzel söyledin.
Katılıyor musun bana? Haksız mıyım? Kuşkonmazlara
Sürekli konuştuğum doğrudur, yakalanmışım tarlada.
Ya ben seni tanıyorum. Neredeyse 5 yıldır falan takip ediyorum neler yaptığını. Hikayelerini çok farklı insanlardan duyuyorum ama istiyorum ki daha fazla kişi duysun, daha çok kişi öğrensin senin hikayeni. Böyle birazcık kendinden bize bahsedebilir misin ilk girişte? Aslı Aksoy kimdir? Ne yapıyordu? Şimdi ne yapıyor? Nerede yaşıyor? Biraz böyle bunlardan bahsederek ufak ufak giriş yapalım istersen.
Tamam Hülya'cığım, teşekkürler davet ettiğin için beni. Çok sağ ol. Ben İzmir'de doğdum büyüdüm. Baba tarafım Muğlalı. Bunun için hep kendime diyorum ki ben Ege'liyim. Gidip gidip bir şekilde tekrar buraya geri dönmenin yollarını kendimi bildim bileli aramış olan bir insanım. Sonunda da kendi yolumu bir şekilde buldum, çizdim. Toprakla olan bağım sayesinde diyeyim. Ve şu an senin de dediğin gibi ağırlıklı olarak Muğla'da Yeşilçam köyünde tarlamın içinde kuşkonmazın içerisindeki köy evimde yaşıyorum. Fakat da bu arada çok böyle hareketli bir dönem içerisinde zihni yatırımlar var bir yandan o da farklı bir şehirde. Dolayısıyla biraz mobil bir hayat Antalya'da yeni tarlamızda. Antalya Muğla arasında gidip geliyorum. Tabii hani bu hayata geçmeden önce de bahsettiğim gibi böyle değişik yollardan aslında tekrardan geriye dönebildim kendi baba topraklarıma. Ben ODTÜ İşletme mezunuyum. İzmir'de okudum lise dönemini. Orada başarılı bir öğrencilikten sonra Ankara'da devam ettim. 2003 yılında okuldan mezun olduktan sonra tekrar İzmir'e geri döndüm. Aslında amacım da orada kalmaktı. Yani profesyonel olarak orada başlayacaktı. Ama işte kariyer hedefleri öyle ya da böyle ne kadar dirensen de seni İstanbul'a bir şekilde atıyor. Ben de belli bir süre çalıştıktan sonra İzmir'de yaklaşık 4 yıl ya da 5 yıl olması lazım. Toplam o 13 yıllık profesyonel hayatın kalanını İstanbul'da devam ettim. Ama
Herkes
şunu
bir
biliyorum yani...
İstanbul'a bir geliyor ama değil mi? Yani mezun olduktan sonra bir İstanbul'daki iş hayatını merak edip ya kurumsal hayatta nasıl oluyormuş, bir plazada çalışmak nasıl oluyormuş falan diye bir deniyor insanlar. Denemek istiyor yani.
istiyorlar ve biz hani kendi arkadaş grubumuzda da hani hep bu motivasyonlarla aslında okuduk, çıktık, mezun olduk. Tabii çevremizden de sanki bize yüklenen misyon da buymuş gibi. Ama hani bugün daha iyi anlıyorum ama o zaman da biraz farkındaydım. Bu aslında benim tam istediğim şey değildi. Yani ben aslında biraz direndim İzmir'de de kalabilmek adına. Kopmak istemedim açıkçası ama hani başarı varsa bir sonraki adıma geçmek işte yüklendiyse bize eninde sonunda dediğim gibi hayat oraya atıyor insanı. Dolayısıyla benim için de aynı şey oldu. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Hani ilk geldim, ilk birinci haftamı tamamlamaya çalışıyorum. O hayatın içerisinde yeni şirkette titrim de yükselmiş. Hani daha yönetici pozisyonuyla gelmişim oraya falan. Ben buradan geri döneceğim dedim. Ya da o gün o hafta kararı verdim. Fakat başarabilmem bir 9 senemi aldı.
Biraz
O işin
uzun
içerisinde
sürmüş.
olduktan uzun sürdü,
Evet.
uzun sürdü. Çünkü tabii sağlam adımlarla, doğru kararlarla bir şeyler yapmak lazım. Yani o güne kadarki emeğim, sermayem de kendime yapmış olduğum yatırım, eğitimim. Dolayısıyla hani gene sonraki adımın da daha biraz daha bir planlı, daha düşünülmüş olması gerekiyordu. Biraz daha tecrübe edinmek lazımdı. Ha, iyi mi oldu? Çok iyi oldu. Yani tüm bugün evet bir çiftçiyim. Hani mesleğim ne? Çiftçilik, toprakla uğraşıyorum. Fakat yani eğitim döneminden başlayarak kurumsal hayat içerisinde kazanmış olduğum tecrübelerin her gün ve her gün faydasını, kendi işimi ilk kurduğum gün itibariyle, daha küçücükken, daha 2,5 dönümken bile bunun faydalarını hissederek her adımda devam ettim. Oysa kötü bir karar değilmiş. doğru bir yolculuk başlamış orada. Ama tabii enteresandı yani benim işte iş başlangıcım ve bir iki ufak denemeden sonra tekstilde büyüdü aslında. İzmir'de de en son bir tekstil firmasında çalışıyordum. İşte orada pazarlama üzerine, marka yönetimi vesaire. Daha sonra da perakende yönetimi, marka yönetimi yöneticiliği ve sonra da pazarlama müdürlüğü olarak İstanbul'da gene tekstilde farklı bir firmada devam ettim. O da böyle yurt dışı bacağı olan bir firmaydı. Dolayısıyla da başlangıç noktası tekstilken sonra gıdaya, tarıma yönelmek orada bir kırılım noktası oluşturdu açıkçası.
Bambaşka iki sektör yalnız. Bir tanesi insanları beslemek üzerine, bir tanesi de giydirmek üzerine.
Giydirmek üzere. Yani benim şu anki halimi görsen işte plastik çizmelerle çamurun içerisinde bundan 7-8 sene önceki, belki biraz daha fazla önceki halim şeyde Paris'te moda şovlarında işte Rusya'da bir şeyi takip ediyoruz falan. Ama hiç keyif almıyorsun. Doğruya doğru. Yani biraz da insanın zannediyorum hani seçimlerinde istediği, kendini mutlu eden konularda yürüyor olması da çok bambaşka bir keyif. Bu dönem evet yani belli bir takım işler tabii ki başarıyorduk, full konsantre çalışıyorduk. Ama hani keyif aşamasını soracak olursam aklım hep benim Ege'de kaldı. Toprakta kaldı. Geri dönmeni yolların araştırmakla böyle alttan alttan geçen bir zaman süreciydi.
Pek çok kişi gibi diyeyim aslında. Çok da yabancı bir şey gelmiyor bana. Ben de bu arada İzmir'de okudum, Ege Üniversitesi'nde. Ben de İstanbul'da doğup büyümeme rağmen Ege'ye gitmenin pek çok kişi gibi yollarını araştırıyorum sürekli. Peki şu an Muğla'da Yeşilçam köyünde yaşıyorsun ama şehirdeki evini tamamen kapattın ve oradasın. Bir de girişimin var, ondan bahsedeceğiz. Antalya'da da şimdi bir şeyler oluyor, yeni bir şeyler.
Evet, aslında tam da kapatmadım Hülya. Şöyle yani hala İstanbul'da da bir yaşadığımız aile evimiz var. Çünkü işin pazarlama, satış kısımları, işte bir takım planlamalar, yapılan alt çalışmalar vesaire gene burada olmayan bağın olmasını gerektiriyor sonunda. Ama tabii yani sürekli bir yaşam şekli değil. Tamamıyla hani böyle kapanmış, bütün bağları koparmış noktasında değilim. Ama ağırlıklı olarak özellikle hasat dönemi başladığında bizim yılın 3 ayında çok yoğun bir dönemimiz oluyor. Her gün hasat yapıyoruz. Tarlada 90 gün ilkbahar döneminde sürüyor. Bu dönem boyunca ben de tarlamın başında kızlarla beraber tarlamdaki onların şeyiyle beraber hareket ediyoruz. Biraz kuşkonmaz belirleyici. Dediğin gibi Antalya kısmı da işte yeni bir yatırım, yeni dikilişler, o bebek fidelerin büyüme süreçleri biraz daha o ilk sene böyle sancılı geçen bir dönem kuşkonmaz üretiminde. Öyle olunca çok sık gidip gelmem gerekiyor. Dolayısıyla hani böyle şey tempo hiç azalmıyor. Baktığında yılın sadece 3 ay 4 ayı hasat ettiğimiz bir ürünmüş gibi gözükmekle beraber tüm yıla yayılan aslında benim açımdan büyüme aşamasına, onun startuptan yavaş yavaş böyle büyüyen bir firma yapısına doğru yürüdüğüm bu yolculukta her günümüz aslında dolu dolu geçmeye devam ediyor. Backstage işleri, işte sağdaki işler vesaire vesaire.
Arka tarafını çok iyi bildiğim için tahmin edebiliyorum bütün yıl neler yaptığınızı. Şimdi kuşkonmazı hiç bilmeyenler için detaylı biz anlatacağız. Hani bir ürün olarak da anlatacağız ama ben şeyi merak ediyorum hazır girmişken. Eli Belinde Tarım markası nasıl kuruldu? Sen buna bir anda kırılma noktası, işte nasıl karar verdin kurumsaldan ayrılıp da böyle bir marka kurayım, böyle bir girişimde bulunayım falan dedin ve neden Eli Belinde Tarım dedin?
Tamam. Şöyle şimdi hani bahsettiğim bu kurumsal profesyonel hayatım içerisinde devam ederken bir şeyin arayışındayım ve bunun gene toprakla, gıdayla, üretimle bizzat böyle içerisinde yer alabileceğim bir tarımsal aktivite olması çok büyük hayalim. Belki bunda altta yatan sebeplerden bir tanesi şu, evet biz hani İzmir kökenliyiz, orada büyüdüm, doğdum, okudum vesaire. Baba tarafı Muğlalı ve orada da bizim böyle yazları, işte tatilleri birlikte geçirdiğimiz Karabağlar Yaylası denilen bir bölgesi vardır Muğla merkezde. Yurt derler böyle 2,5-3 dönüm içerisinde küçük küçük evler, önlerinde tarlalar ve biz maaile bütün o tatillerde orada bir araya geliriz. İşte bütün komşular, babamların zaten çocukluktan arkadaşları, amcalar, teyzeler hep birlikte zaten hani yazın o yenecek içecek ne varsa onların üretimi yapılır tarlanın içerisinde. Sonra sonbahara doğru yaklaşırken kış hazırlıkları devreye girer. İşte salçalar yapılır, etler kurutulur falan falan böyle. Ben bunlara hayranım. Komşu tarlalarda gerçek anlamda tarımsal üretim var. Hala tütün yapanlar var. İşte giderim onlarla vakit geçiririm falan. Bunlar hep benim böyle şey hani biraz o dönem tabii romantik düzeyde olsa da böyle bir özlemler. Özlemler zaman içerisinde hayaller. Hayaller bir adım sonrasında da böyle bir takım hedefler. Yani işte burada bu muazzam fırsatlar var. İşte kadın emeğini, kadınları içerisine koyabileceğim, aktif üretimin böyle kalbinde olabilecek, kadınların bizzat emeğiyle yapılabilecek olan bir faaliyet. Yani bunların hayalini kurmaya başladım. Şimdi bütün bunlar belli bir noktadan sonra işte yaptığım işe çok alakasız bir vaziyette. İşte tekstil sektöründe çalışmaya devam ediyordum. Dedim ki yani ben her ne yapacaksam bunu bu şekilde bulabilmemin yolu yok. Ne yapabilirim? O zaman bir ilk etapta o kurumsal hayattaki şeyi çevirdim. Yani oraya ani bir dönüş yaparak iyi kötü bir tecrübe biriktirmiş olduğum tekstil sektörünü bırakıp gıda sektöründe faaliyet gösteren, bu da çok muazzam, böyle tam benim okulum diyebileceğim firmaydı, yine kurum aşamasındaydı, Nargurme. Orada böyle Anadolu'nun doğal lezzetlerini, zeytin çeşitlerini, bir Anadolu koleksiyonu şeklinde işte bölgesinden, yöresinden toplayarak, işleyerek paketleyen bir marka, bunun pazarlama müdürü olarak çalışmaya başladım. Bunun değerlerini yani önce kendimizin öğrenmesi gerekiyordu. Bizler öğrenip ülkemizi anlatıp yurt dışına tanıtmayı hedefliyorduk bu marka. Dolayısıyla ben direkt bu işe atladım. Yani hem gıdayı hem bu işin içerisindeki yenilikleri, değerlerimizi, fırsatları deneyimleyebileceğim. Öte yandan da işte tüketici trendlerini, bu işteki hani ülkemizdeki markalar, dünyadaki markalar neler yapıyor, bunları gözlemleyebileceğim bir iş fırsatı. Bir de para ödüyorlar. Çünkü çalıştıkları noktada. Muazzam. Dolayısıyla ben o işte şehir hayatını bırakmadan önceki son 4-5 yılımda bu markanın pazarlama müdürü olarak çalışarak devam ettim. Ve zaten aynen hayal ettiğim gibi oldu. Kuşkonmaz'la da açılmış olan o algılarımla yurt dışında birlikte firmamız için katıldığımız bir fuar sonunda New York'ta bir restoranda tanıştım. Ki ben hani Egeli olarak şeyleri çok iyi biliyorum. Yabani türleri kuşkonmazın çok iyi. İşte biz biliriz. Barda, pazarlarda, Türkşen, Dilkimiyen, işte Ecoğut, Sarmaşık. Ülkemizin pek çok yerinde farklı isimlerle adlandırılan yabani türlerini falan alırız. İşte otla kavururuz, yumurtayla pişiririz vesaire. Ama kuşkonmazı ben de hiç yememiştim o noktaya kadar. Ve işte o katıldığımız fuarın sonundaki yemekte işte bir restorana gittik. Bir et lokantasıydı. Ve bize sunulan iki tane seçenek vardı. Etin yanında ne alırsınız dediklerinde. İşte haşlanmış patates mi dediler. Kuşkonmaz mı alırsın? Asparagus mu? Asparagus bak. Asparagus evet biz onu ben aşinayım ama yani ben de yememişim. Direkt orada evet lütfen asparagus alayım dediğim noktada ilk işte o tabakla beraber gelişi, o muazzam sunumu diyeyim. İlk başta göze hitap etmesi. Birazdan seninle konuşuruz sonra araştırdıkça lezzet, o etle olan mükemmel uyumu, işte sağlık üzerine daha sonradan fark ettim ki mucizevi faydalar. Yani bu evet, yani biz çok iyi bilmiyoruz kuşkonmazı. Neden? Çok çünkü üretim yok ülkemizde. Burada bir fırsat var aslında. Dediğim nokta, kırılım noktası oldu. Yani önce gıdaya geçiş profesyonel hayatta, onun içerisindeyken de algılar açıkken kuşkonmazla çok güzel bir tesadüf eseri tanışma. O noktadan sonra her şey zaten böyle bir düğmeye basarcasına değişmeye başlıyor.
Sonra peki araştırma süreci başlıyor değil mi? Hani evet bu işte çalışıyorken zaten kuşkonmazı fark ediyorsun. Fakat onun üzerinde epey bir süre araştırma sürüyor. Sonra da yani sonuçta herhangi bir çiftçilik eğitimin değil mi? Hani aileden gelen de bir şey olmadığı için tecrübe edinmen lazım. Sağ olsunlar bana her yıl yollarlar hasat zamanı Nomad var. Nomad Tarım Eskişehir'de Sarıcakaya'da çok güzel bir arazileri vardır. Oraya fotoğraf çekimine de gidilmişti vesaire. İlk onlar başlatmışlardı. Sen işi öğrenmek için bu nokta çok önemli. Çok önemsiyorum bu noktayı. Çünkü herkes bir iş kurdu. Herkes demeyeyim de genellemeyelim ama bir iş kuracakları zaman kolaya kaçıyorlar insanlar. Sen gidip Nomad'da yani bir MBA yapmış ODTÜ'lü biri olarak değil mi? Gidiyorsun toprakta çalışıyorsun. Yani işi yerinde her şeyiyle birlikte her aşamalarını öğrenmek için bilmiyorum bilabeden mi çalıştın yoksa hani herhangi bir şey ama orası da önemli değil. Orada gidip bir işi öğrenmek için çalışıyorsun ve aslında orası senin ilk toprakla temasın oluyor değil mi? Yanlış bilmiyorum.
Yo, çok doğru Hülya'cığım. Şöyle, yani ben bu kuş bulmaz aklıma koyduktan sonra araştırma faslı başladı dediğim gibi. Ne yapıyoruz hepimiz? Google'lıyoruz. Yani işte kuş konmaz. Bakıyorum Türkçe hiçbir şey yok. Yani literatür yok çünkü doğru düzgün yetiştiren dediğim gibi yok. Nonatlarım karşıma çıkıyor. Ama benim biraz daha bilgi edinmem lazım. Yurt dışı kaynaklar. Evet, oraları da araştırıyorsun, izliyorsun. Her şey çok karmaşık. Yani çünkü çok farklı türler var, değişik yetiştirme teknikleri var. Dediğim gibi ben ziraat konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Bunları da kendi süzgecimden geçirmem mümkün değil. Bu noktada evet nomad tarımın kapısını çaldım. Dedim ki böyle böyle ben bu işi yapmak istiyorum. Tabii yani onların da çok yoğun faaliyetleri var. 15-16 yıldır bu işin öncüleri olarak bu işi yapıyorlar. Eminim pek çok insan da benim gittiğim gibi hani soruyor da olabilir bilmiyorum. Kendimi önce bir inandırdım onlara. İstiyorum ben bu işi yapmayı. Öğreneceğim ve emek sarf edeceğim bu iş için. O noktada sağ olsunlar gerçekten kapılarını açtılar bana. Hafta sonları, tatiller, yıllık izinleri, bayram tatilleri. Gidip orada bir fiil oradaki arkadaşlarla çalıştım. Çok kıymetli ziraat mühendisleri var. Yani herhalde bu konuda yetişmiş ekibe sahip olan tek firma. Onlarla birlikte gerçekten işte bayağı teşvikli mesailerde bulunduk. Sahada da literatür anlamında yaptığım araştırmaları destekleyici bilgileri edindim. Ondan sonraki ilk aşama ise şu geldi. Hala çalışmaya devam ederken, peki ben bu işi gerçekten istiyor muyum, yapabilecek miyim? İşte Ege'de bu iş başarılı olacak mı? Çünkü orada herhangi bir dikiliş alanı daha evvelden yapılmamış. Teoride olması lazım. O noktada da işte hısmımız olan bir Hasan abim var benim. Kendi çiftçi akrabamız yani. Dedi ki abi, dedim ona abicim işte ben sana bilgi getiriyorum. Kuşkonmaz pidesi getireceğim sana. Sen tarlanın bir kısmını bana aç. Sen toprağı çok iyi biliyorsun. Sen bu bilgini koy, tarlanı koy. Ben sana bunları getireyim. Birlikte bir deneyelim bakalım bu iş olacak mı? İlk aslında bu yolculuk böyle başladı. Hani bütün bu teorik ve işte saha çalışmalarının yanına 2,5 dönümlük bir aslında pilot tarla denemesi yaptım ve çalışmaya da devam ederken
Hasan abiye
hatta
ben
çalıştım.
teşekkür etmek istiyorum burada. Neden dersen pek çok çiftçimiz, mesela ben çok deniyorum, çok soruyorum çiftçimize, gel işte ben ekeyim, sen göster bana, öğret falan diyorum. Ya bırak Allah'ını seversen, para mı kazanacaksın oradan falan deyip böyle seni direkt demoralize edip geri geri ve kös kös dönmene sebep oluyorlar. Çok az teşvik eden, destek olan ve bildiğini. Çünkü orada bir know-how var ve onlar vefat edip gittiğinde o know-how gidecek onlarla birlikte. Ve hani bunları öğrenen nesil de yok. Yeni nesil de ilgi duymuyor diğer tarafta. O yüzden Hasan abi, amca, neyse yaşını bilmiyorum ama onu takdir etmek lazım değil mi bu noktada?
Yok çok, o da benle birlikte olduracağız tamam dedi. Sen inandıysan dedi. O var. Ailem de bu noktada bence çok destekçi. Yani kimse bana babam mesela çıkıp da demedi. Kızım sen bunca okudun da ettin de hani ne yapıyorsun? İşine konsantre ol. Hani hiç öyle bir şey. Ya evet öyle. Ya dene tabii bakalım oluyor mu? Hani çok değişik anlattıkça neden bu işi yapmak istediğimi paylaştıkça onlar da çok büyük destek verdiler bana. Ve hakikaten biz becerdik o 2,5 dönümde. Ben gide gele yani hala İstanbul'da bir de yoğun çalışıyoruz biliyorsunuz
Tabii.
İstanbul'un. Kendisi zaten son derece yoğun ve yorucu bir tempo. İşin kendisi de yoğun. Ve benim müdürlerim yani zaten işte genel müdüre bağlı çalışıyorum. O da biliyor ve o da destekledi beni. Tamam Aslı yapacaksan hani biz de sana destekçiyiz. Çünkü üretmenin kıymetini bilen insanlar. Hakikaten bir değer de var burada, yaratılabilecek bir değer de var. Onlar da desteklediler. Bu anlamda zannediyorum şanslıyım. Herhalde karşılıklı oluyor bu işler. Herkes birbirine ne kadar verirse geri dönüşleri de o anlamda oluyor, olumlu oluyor. Velhasıl biz o 2,5 dönümü başardıktan sonra ve iyi kötü biraz fikir sahibi, ben toprak hakkında ve kuşkonmaz hakkında bilgi sahibi olduktan sonra çünkü 5. hasat yılıma giriyorum. Halen daha kuşkonmazı biliyorum diye yapmam, çıkmam ortaya. Çünkü inanılmaz bir öğrenme süreci. Yani toprak herhangi bir ürün üretimi, tarımsal üretim muazzam zaten hani böyle bilinmezlerle dolu. Çok fazla değişken var, kontrolümüzün olmadığı pek çok konu var. Bir de yani her bir ürün, her bir konu tam bir yani case study. Muazzam böyle size öğretici. Dolayısıyla ben de hala öğrenmeden sempozyumlara katılıyorum, çok okuyorum bu konu hakkında. Danışmanları var Nomad'ın, ben de danışmanlık alıyorum onlardan gibi gibi böyle silsile şeklinde gidiyor. Oradaki şeyi gördükten sonra ışıltıyı o noktada tamam artık ticari olarak bu işi yapmak istiyorum deyip arazi arayışına başladım. Ki o da çok zorlu bir süreçti.
Bütün Ege'yi dolaşmışsın yani, Bergama'dan Torbalı'ya, Aydın'dan Dalaman'a, değil mi? Gitmediğin
Orman.
arazi
Yani
kalmamış.
şöyle inanılır gibi değil. Her yerimiz verimli topraklar, bereketli topraklar. Bakıyorsun bazıları işleniyor, işlenmiyor. Planlı olmayan üretimler var. Bütün çiftçi ağlıyor. Hani para kazanamıyoruz vesaire. O zaman hani kiralayalım. Yani bu anlamda şey olsun, değerlendirelim. Katma değerli bir ürün üretici. 10 yıllık bir sözleşme yapmak gerekiyormuş olma üretiminde. Çünkü çok yıllık bir üretim döngüsü. İlk 2 yılı yatırımla geçen bir sene. Dolayısıyla hani aradığımız arazide işte tapuya şerh istiyoruz. Çünkü hani 10 yıl boyunca çıkmamam lazım oradan. Çünkü muazzam bir yatırım var başında. Yok ikna edemiyorsun, bulamıyorsun. Yani öngörülememezlikler ülkemizde maalesef o kadar fazla ki yani çiftçi her ne kadar şey olmasa da umutlu gözükmese de o şeyini bağlamıyor. Yani 10 yıl boyunca o toprağın size vermekten açıkçası geri duruyor. Küçük bir alan da değil aradığım. Yani en az bir işte 20-30 dönümler olsun, tek parselde olsun. Kuşkonmaz çok şey değil. Hani böyle şöyle o çok istekleri yoğun olan bir bitki değil aslında. Mesela ülkemizin her yerinde yetişir. Yani ben bu işi Ege'de, Akdeniz'de yapıyorum ama Trakya'da da yetişir. İşte Doğu Anadolu, İç Anadolu her yerde yetişir. Onda bir problem yok. Toprak yapısı olarak belli bir takım istekleri var. Bunları da sağlayacak olan işte emek yoğun işçilik süreçleri var. Çalışma arkadaşlarının da olabileceği tek parselde uygun büyüklükte bir arazi bulabilmek doğru bir süreçte. Velhasıl en son şeyde gene Yeşilçam'da, Muğla'da çok da muazzam bir lokasyonda köyümüzde ilk arazimizi buldum ve 2000 bir saniye 2015 yılında ilk 20 dönümlük ticari büyüklükteki tarlamızı diktik.
Şu an ne kadar oldunuz çok merak ediyorum. 5 yıl oldu değil mi?
Yani şöyle
5 yıl
en
oldunuz.
başından şu noktaya geliyorsak 2,5 dönümden 250 dönüme.
Wow. Ya bu bir başarı. Yani başarı tanımın nedir senin bilmiyorum ama bu bir başarı.
Ya
Yani
çok
5
iyi olay,
yılda
çok iyi olay.
5
Ama
yılda
iyi gidiyoruz. Yani birlikte gidiyoruz. Ben tek başıma da yapmıyorum bu işi. Bu işteki en büyük katma değer daha eli belinde. Neden eli belindenin cevabına
Evet, onu
gelmediysem.
söylemedin. Aynen, evet.
Aynen. Tam da yeridir. Nasıl oluyor bu işler? O 2,5'tan 250. Bu kadınların emekleriyle oluyor işte. Yani burada bir fikir var. Doğru. Zamanlamam doğru. Ürünümüzü doğru anlatmaya çalışıyoruz tanıtmaya. Burada bir pazarlama, birikim aşkı. Bunların hepsi oluyor. Öncelikle o ürünü, iyi ürünü, doğru üretilmiş ürünü ki biz organik üretim esaslarına göre de üretim yapıyoruz. Ve müthiş bir işçilikle, müthiş bir sabırla ve hassasiyetle yapılıyor o üretim. Bunu başardığımız kişiler o kadınlar, onların emeği. Eli belinde geleneksel bir motif. Onu böyle biraz bir gözümüzü kapayalım böyle eski halılar, eski bile değil hatta hala kullanılır. Halılar, kilimler, o desenler gelsin. O motifi hatırlayacaksınız. Eli belinde motifini. Ve onun anlamı kadın, doğurganlık, verim, toprak, bereket, uğur, kısmet, neşe. Tam olarak bizim bu kadınlarla birlikte başından ilk gün itibariyle yaptığımız iş bu aslında. Dolayısıyla bizi çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum. Bu eli belinde isim de daha kuşkonmaza ben karar vermeden önce aklımdaydı. İlk bir motifle karşılaştığımda babamla Muğla'da bir müze geziyordum. Orada okumuştum anlamını. Demiştim ki o gün ben babam, baba dedim ben o gün ben bir iş yapacağım ileride. Ve bunu gerçekten kadın emeğiyle yapacağım ve adı eli belinde olacak dedim markamızın.
Ne
Çok
güzel.
şükür, çok böyle gönülden dilediğim bir hayaldi. Bir parça da olsa daha yolculuk uzun ama gerçekleştirmeye başladım.
Şey derler ya, ağzından çıkan şeylere dikkat et, gerçekleşir diye.
Gerçek oldu.
O yüzden tam nokta atışı bu olmuş bu arada.
Nokta
Çok
atışı
çok
oldu.
çok
Aynen.
güzel bir şey olmuş. Bu da tabii pazarlama altyapısından geliyor olmanın getirdiği bir, hani, bir farkındalıkla bakıyorsun baktığın şeye de. Onun da tabii verdiği bir şey var. Peki ufak ufak böyle kuşkonmaza gelirsek, ben çok merak ediyorum. Yani biz tarım ülkesiyiz ama tarım konusunda çok böyle ağlayacağımız noktalar var gerçekten. Hiç olması gereken skalada, sırada değiliz. Umuyorum ki şimdi yeni Tarım Bakan Yardımcımız Ayşin Hanım var. Ayşin Hanım ile birlikte çok ciddi bir yol alınabilir. Bir kadın da pozisyonda olması pek çok kadına ilham olacaktır. O da zaten desteğini öncesinde de esirgemiyordu. Şimdi de tahmin ediyorum ki esirgemeyecektir Ayşın Işık Gece. Bizi dinliyorsa da çok sevgilerimizi gönderelim. Senin de onunla bir temasın olmuştu değil mi başlarken? Çünkü eskiden Carrefour Genel
Kesinlikle.
Müdür Yardımcısıydı. O dönemde pek çok kadın girişimcinin
Ayşin Hanım
ürünü
zaten o da
satıyordu.
bunu da yani muazzam bir kadın, müthiş ilham alınacak olan bir kadın ve gurur duyuyorum ben hani bir kadın
Aynen.
olarak onu okursam ve yani çok güzel işler yapacak eminim bu noktada. Şeyleri çok iyi biliyor yani ürün gamlarını çok iyi tanıyor, özel sektörden geliyor olmasının avantajı zaten.
Evet.
Biz dahi kuşkonmaz dediğimizde nadirdir ki kuşkonmazı anlatmak zorunda kalmadık.
Hı
Çünkü Ayşin
hı.
Hanım zaten o kadar farkında ve biliyordu ki çok potansiyelli bir ürün olduğunu, katma değerli bir ürün olduğunu, ülkemiz için ihracata yönelik yapılabilecek olan üretiminin faydasını, yarattığı kırsal değeri. Çünkü bahsettiğim gibi çok gerçekten fazla bir emek kullanımı var. Ve ciddi anlamda o kadın gücünü üretimin içerisine alıyorsunuz kuşkonmaz üretiyle ve
Hı.
kırsalda da aslında bir değer yaratıyorsunuz bununla ilgili. Bunların çok farkında olan bir kadın zaten. Sağ olsun mesela bizim biraz önce bahsettiğim en sancılı konu arazi bulabilmek, büyüyebilmek. Pek çok üründe olduğu gibi üretim, tarımsal üretimde ölçeklenmek, ölçek ekonomisi çok kıymetli. Kuşkonmaz çok pahalı gelebilir mesela bazı tüketicilere. Bunun bir nedeni de aslında çok az üretiliyor olması. Dolayısıyla ölçeklenmek, alanları büyütmek maliyet kontrolünü de bize getirecek olan bir konu. Hiçbir zaman çok böyle aşırı ucuz bir sebze olamayacak. Çünkü bahsettiğim gibi yatırım süreçleri var, çok işçilik istiyor gibi konular ayrı.
Hı.
Ama büyümemiz lazım. Büyümek için araziye, tarım arazisine uygun topraklara ihtiyacımız var. Ve ben burada tıkandım. Yani 20 dönüm en son dedik. Bir 20 dönüm daha toplam parsele tamamladım Muğla'da. Sonraki adım bir artık 100, 150, 200 dönümlere doğru ilerlemesi lazım. Yani ben kazandığım her kuruşu ekip arkadaşlarımla paylaştıktan sonra geriye kalan her noktayı tekrardan yatırıma döndürüyorum.
Hı.
Fakat yer bulamıyorum. Bu noktada Ayşen Hanım devreye girdi. TİGEM'de, Antalya'nın Aksu ilçesinde Boztepe işletmesinin içerisinde TİGEM'in tam olarak istediğimiz kuşkonmazı çok uygun olan arazide çok yıllık kiralama imkanı sağladı bize. Ve geçtiğimiz 2020 yılında 140 dönüm dikilişini gerçekleştirdik. Şimdi 70 dönümü hazırladık dikim için son 6 ayda. Bu işte Nisan'ın ilk haftası gibi yağışlar geçip toprak tava çıktı. Fidelerimiz hazırlanıyor. Oraya da dikeceğiz ve gerçekten tek parselde bu şekilde Ayşen Hanım'ın desteğiyle TİGEM içerisinde dikili en büyük kuşkonmaz arazisi oluyor şu an burası.
Ya şahane haberler ve inanılmaz ilham oluyorsun şu anda anlattıklarımla pek çok
Ay ne
bizi
kadar
dinleyen
serkeş
kişiye.
diyormuşsun olsun. Yani bir yerden başlamak aslında Hülya biliyor musun? Yani herkes bana şey diyor böyle dönem dönem. Ya ne kadar cesursun işte ya neler böyle işte hiç mi ürkmedin işte kurumsal hayatı bıraktın kariyeri şuyu buyu. Çok ürktüm. Yani ben o kadar cesur bir insan değilim. Yani hepimiz gibi ben de çok endişeliyim. Yani açık tarlada tarımsal üretim yapıyorum. İşte ki işte küresel ısınma var, iklim acayip şeyler yaşıyoruz falan. Ama üretmek zorundayız ve buradaki o fırsat, buradaki potansiyel bitmeyecek. Şey, son pandemi döneminde de hepimiz gördük. En önemli konu güvenli gıdaya sürdürülebilir bir şekilde erişim sağlamak. Ben bunu herkes için sağlayabiliyor olmak. Dolayısıyla
Hı.
hani burada müthiş bir şey var. Hem görev var, hem fırsat var, hem sorumluluk var. Bir
Çok.
yerden başlamak. Yani o işte 2,5 dönümdü, işte 20 dönüm oldu. 20 dönümden 40 dönüm oldu. Oradan kazandığını oraya biraz kredilerle destekleme falan. Yani işler böyle oluyor. Borçlanmadan da olmuyor. Ama akıllı okumak, planlama yaparak ilerlemek lazım.
Hı.
Yani çiftçilerimiz çok zor durumda. Farkındayım, çok zor koşullarda üretimi yapıyorlar. Ama biraz da aslında artık şey yani farklı ürünler, katma değerli ürünler, direkt tüketiciye ulaştırabilmenin yolları, direkt pazarlama yöntemleri ki işte internet, kargo sistemleri falan bunları çok desteklemeye başladı. Biraz o ürünleri yani iyi üretilmiş, sağlıklı, doğru koşullarla, işte mümkünse organik, değilse iyi tarım uygulamalarıyla, sağlıklı bir ürünü ürettikten sonra bunun pazarı var ve bunun ederinde
Hı.
tüketiciye ulaştırabilmenin yolu da var aslında.
Sosyal medya
Dolayısıyla oraya
üzerinden,
başlamak lazım.
evet, sosyal medya üzerinden artık dünya birbirine bağlanmış durumda. Sınırlar kalktı, herkes her yerden istediğini söyleyebiliyor ve pandemi sürecinden sonra da inanılmaz önü açıldı bu konunun. Bizi dinleyenler ve tarım sektörüne girsem mi acaba, kurumsaldan sıkıldım, tarım yapmak istiyorum diyenler lütfen dinlemeye devam etsin. Bu konuyla ilgili sorular ekleyeceğim ama biz bir türlü farkında mısın kuşkonmaza gelemiyoruz. Ben bir
Evet.
kuşkonmazı çok merak ediyorum. Çünkü konuşacak o kadar şey var ki, çok sorun var. Zamanımız, son yarım saatimiz kalmış. Kuşkonmaza da gelmek istiyorum. Kuşkonmaz çok özel bir ürün diyoruz ya başından beri. Nasıl bir iklim istiyor? Yani hani evet, ülkemiz 4 mevsim yaşayan bir yer ama kimi yerde çok kar kalıyor, her şey yetişemiyor. Ege'de bambaşka sebze meyve yetişiyor. Karadeniz'de mesela kivi falan yetişiyor, yani hani herkes çay bilir ama kivi de yetişiyor. Ne bileyim, Antalya'da falan narenciyelerimiz çok güzel falan. Ama kuşkonmazın şeyini merak ediyorum. Yani yaşam süreci nasıldır? Baharda hasat ediyoruz dedin. Çok kısa bir ömrü var. O ömürde işte siz 90 gün hep hasat yapıyorsunuz falan. Sonra ne oluyor? Toprağın altında mı kalıyor siz topladıktan sonra? Ne bileyim, toprak sürülüyor mu? Nasıl bir şey var sonraki aşamasında?
Tamam. Şöyle bir kere şunu belki söylemek lazım ilk başta. Kuşkonmaz'ın ana vatanı Anadolu coğrafyası ve Doğu Akdeniz. Yani burası. Zaten hani böyle farklı farklı bölgelere gidelim. Pek çok şehirde, pek çok farklı bölgemizde farklı isimlerle Ahumu diyorlar. Mesela işte Kıbrıs'a gidiyorsun, biraz önce söyledim. Ayrelle diyorlar. İşte Aydın'a çıkıyorsun. Butikşen, Dilkimen diyorlar gibi. Yani zaten bizim topraklarımızda gen olarak bulunan bir tür ve farklı farklı bölgelere yayılmış durumda. Şey olarak da iklimsel seçicilik olarak da yani bizim bulunduğumuz coğrafya hepsinde yetişebilecek özellikte. Hani bu dediğim gibi Trakya'da da olur, Antalya'da, Mersin'de de yetişiyor. Ve burada zaten Edirne'de de mesela kurulmuş kuşkonmaz bahçesi var. Mersin'de de var, Antalya'da da var. Buradaki konu şu, bölgenin iklimine uygun ya da rakıma uygun, yani farklı rakımlara uygun, doğru çeşidin seçiliyor olması. Kuşkonmaz, yabani kuşkonmazın kültüre alınmış, evcilleştirilmiş türü zaten. Ve bu çeşitler içerisinden de işte soğuklama ihtiyacı daha çok olan, erkenci dediğimiz soğuklamaya çok ihtiyacı var ama erken başlar, erken biter fasatı gibi farklı özelliklere sahip. Kimi işte yüksek rakımlarda daha serin havalara uygun. Kim sıcak bölgelerde işte uç böyle tipleri diyoruz, o kafaları açılmayacak şekilde güçlenmiş olan çeşitler. Yani mesele şu ki iklime uygun doğru toprak yapısında doğru çeşidin seçilmesi. Bizim bölgemizde erkenci üretim yapmak mümkün. Kime göre erkenci? Evet, ülkemizin genelinde olabilecek olan bir hasat. Mesela benim Muğla'daki hasatım Şubat sonu Mart başı başlar, işte Mayıs sonunda biter. 90 gün boyunca her gün hasatı yapılır arazinin. Fakat Eskişehir'de mesela bir 15-20 gün sonra hasat başlar. Daha yazın ortasına ve sonuna doğru hasat mevsimi uzar. İşte daha yüksek 1000 metre rakımda bir kuşkonmaz tarlası var. Son derece geç başlıyor, çok kaliteli ürün veriyor. Ama 2 ay sürüyor hasatı, daha kısa bir süre boyunca. Ondan sonra duruyor. Yani her yerde olabilir verimler ve zamanlama oynuyor aslında. Ve genel olarak da kuşkonmaz üretimi çok yıllık bir üretim yapılıyor. İşte tohumdan fideler büyütülüyor. Fideler yaklaşık 3-3,5 aylıkken ana toprağına dikimi gerçekleşiyor. Bunlar genellikle ilkbahar, işte sonbahar, erken sonbahar dönemleri gibi diye düşünebiliriz. Yani aşırı sıcaklarda ve zaten soğuklarda dikim yapılmıyor fidelerden. Sonra ilk sene, yani ilkbaharda diktiğimizi düşünürsek, o sene zaten hasat yok, bakımıyla ilgileniyorsunuz. Bu işi biraz sancılı dediğim dönem içerisine giriyor aslında. İşte gökyüzcük fideler için sürekli ot temizliği yapıyorsunuz. Herhangi bir şekilde işte ot ilacı vesaire hiçbir şey kullanılmıyor dönem içerisinde. Ki biz zaten hani organik tarımda kullanmıyoruz. Dolayısıyla o birazcık böyle zorlayıcı bir süreç ama fideler hızlıca büyümeye başlıyor. Sonra sonbahar geldiğinde sararıyorlar, kışı uykuda geçiriyorlar, tekrar ilkbahar geldiğinde yeniden sürgün yapıyorlar. Bu ikinci senesinde de kesmiyoruz biz o sürgünleri, yine bakımına geçiriyoruz, yine gübremesi, suyu, ot temizliği vesaire. 2 sene geçtikten sonra çıkan sürgünle hasatı başlıyor ve bir kez hasat başlayınca En az 10 yıl boyunca aynı tarladan ürün almaya devam ediyorsunuz. Bu böyle kuşkonmazın döngüsü. Ve o çıkan sürgünleri kestiğimiz zaman zaten demetliği kalibrelerini ayırıp işte pazara sunuyoruz. Eğer kesmezsek de uzayıp çavu oluyorlar. Ve o çavular da her sonbahar çöküyor. Biz onları biçiyoruz. Bir sonraki sezona kendisini hazırlıyor. Kök yer altına yeni rizomlar yapıyor. Kendini güçlendiriyor. Ve bir sonraki ilkbahara. Her zaman ilkbaharda uyanıyor. Bunun için de zaten kuşkonmaza baharın müjdecisi diyoruz.
Evet, değil mi? Enginar da öyle, kuşkonmaz da. İkisini görünce ben aynı şey. Ya çok romantik gelebilir ama ben çok büyüleyici buluyorum. Böyle topraktan yeni bir şey üretmeyi, değil mi? Sıfırdan bir şey
İnanılmaz.
üretmeyi. Sen de sitemde yazıyorsun mesela, yoklardan var etmenin tadı pek başka demişsin sitede.
Çok. Çok. Hiçbir
Yani
şeyden almadığım tatmin bugüne
ha.
kadar. Yani inanılmaz bir şey. Yani pek çok mesleğin pek çok şeyi var. Eminim ki hepimizin keyif duyduğu, haz duyduğu. Ama bu öyle bir şey değil. Onun için zaten böyle bir meslek gibi görmüyorsunuz çiftçiliği. O bir hayat tarzı diyorum ben. O başka bir şey. Paralel evrene geçiş var.
Şey diyorsun ya, 250 dönüm olduk hani artık dedin ya. Ya merak ediyorum, böyle insan hani o kocaman bir araziye baktığında ne hisseder? Anlatsana bize,
Nasıl
biraz biz de yaşayalım.
bir tam olmuşluk hissi tarif edilemez yani. Hele işte yaz da terliktir. Gerçi ben kışında şimdi botlarım çamura saplandığı için yalın ayak yürüdüğüm çok oluyor tarlada. Muazzam bir şey. Tamamlanmışlık hissi, huzur, iyi bir şey yapıyorsun, üretiyorsun. Bunun olmasına yardımcı oluyorsun. O oluyor zaten. Ve sen sadece bir vesile olup onu işte bir de sağlıklı, çok lezzetli bir şey üretiyorsun. Onu alan yiyen, tüketen hem sağlık kazanıyor, hem keyif oluyor, çok mutlu oluyor. Bu alınan hiçbir duyuma benzemiyor galiba mesleksel olarak.
Madem girdin, ondan da bahsedelim mi? Yani kuşkonmaz yersek neye faydası var vücuttaki? Kimler tüketsin? Asıl mesela şu hastalığa sahip olan ya da işte atıyorum çocuklar vesaire. Hani kimler yiyebilir ve ne tarz şeyler var içerisinde, mineraller veya işte vücudumuza iyi gelecek şeyler?
Kuşkonmazın en alameti farikası diyeyim folik asit deposu olması. Yani hiçbir sebze yok ki folik asit yönünden bu kadar zengin olsun. Bir porsiyon kuşkonmazda günde alınması gereken folatı doğal yolla bir sebzeyle yaklaşık %95 civarında alabiliyorsunuz. Dolayısıyla folik asit deyince ilk etapta özellikle işte hamile anneler, anne adayları, anne olmayı düşünenler, emziren anneler süt kalitesini ve miktarını çok olumlu yönde etkiliyor. Dolayısıyla onlar için aslında bir süper besin noktasında. Hepimiz için zaten çok kıymetli. Onun dışında çok lifli bir sebze. Zaten kuşkonmazın %90'dan fazlası sudan oluşuyor. Dolayısıyla çok düşük kalorili. Yani diyet yapanlar vesaire onlar için, sporcular onlar için de çok önemli. Buna karşın çok lifli bir sebze olduğu için işte tok tutması sizi, bütün mineraller ve vitaminler çok zengin oluşu, onu gerçekten bu anlamda çok çok inanılmaz faydalı bir noktaya koyuyor kuşkonmazı. Dolayısıyla tam bir sağlık, antioksidan, anti-aging falan hani
Ya
böyle
o kadar çok
ders
şey
çocuklarına
var ki,
da
değil mi?
tarif
Evet. O
edeceksek.
kadar çok faydası var ki. Bir de turşusunu yaptınız siz kuşkonmazın.
Evet, yani ürün geliştirmeler devam, denemeler bunlar stratejik iş ortağım diyorum Nomad'a. Çünkü ben yola hakikaten ilk başından itibaren Nomad'la ve Nomad'ın sözleşmeli üreticisi olarak işe başlayarak çıktım. Ve halen daha birbirimize süreçlerimizde destek oluyoruz. Teknik anlamda üretimle ilgili olan bütün konularda ben kendilerinden destek ve danışmanlık alıyorum. Ve birlikte de ben de işte pazarlama, yeni ürün geliştirme gibi konularda stratejik işbirlikleri yapıyoruz. Mesela işte kuşkonmaz denedik. Özür dilerim, turşusunu denedik. Çok da güzel oldu. Zaten var biliyorsunuz halihazırda geliştirilmiş olanları da. Biz tabii geleneksel yöntemlerle yaptık. İçerisine de koruyucu katkı koymadık. Durduğu yerde kavanozlar patlamaya başladı yaprakları.
Turşu da
Çok
öyle oluyor.
lezzetli ve
Evet,
doğal.
evet, evet.
Konservesini denedik. O da gayet başarılı oldu. İşte bir kısım dondurmayı denedik, donuk kuşkonmaz. Çorbasını denedik, hatta reçelini bile denedik inanmayacaksınız. Hani bunlar zaman içerisinde Ar-Ge'sinde
Arge
yapmış
aşamalı.
olduğumuz, geliştirdiğimiz ürünler.
Peki bir
Evet,
de
ama
sade
halen daha
ya.
en büyük konu şey, taze.
Ha. Tabii taze olan asıl direkt almamız gerekiyor. Bir de sade yağınız var sizin, değil mi? Onu o konuda da bir
Evet.
bahsedersen, orada da kıymetli bir şey yapıyorsunuz.
Aynen. O tam artık şey, nasıl diyeyim? Hani kuşkonmazı yedim, çok sevdim. Kuşkonmaz tarhası yaptım. Sade yağ, bayılıyorum. Biraz da sade yağ yapmam lazım bol sezonda. O da babaanneden kalan bir şey, gelenek bizde. Bir de kuşkonmazın, özellikle beyaz kuşkonmazın yurt dışında en büyük şeyi, eşlikçisi Hollanda sos.
Evet.
Hollanda sosunun da ana girdisi sade yağ. Oradan da küçük bir bağlantımız var
Hı.
kuşkonmazla. Ve bir de yani kuşkonmazı farklı pişirme yöntemleri var. Yani çiğden başlayarak tüketebilirsin. İşte bunu buharda pişirebilirsin, ızgarasını yapabilirsin, barbekü yapabilirsin, fırında yapabilirsin. Sotelemek. O soteleyi de zeytinyağında yapabilirsin. Bir de sade yağda yapabiliriz. Yani
Oh,
tereyağında
müthiş olur.
olabilir. Bir de bunu sade yağda dene.
Müthiş olur.
Ben bunu bir gün denedim ve bayıldım.
Müthiş olur.
Dolayısıyla
Hı.
şey... Heh.
Müthiş olur diyorum. Sana ben soracaktım zaten. Yani ben alıyorum mesela kuşkonmazı. Sizden veya işte rakip de görmüyorum diğer taraftan. Siz de aynı şey için, aynı havuz yani aynı şey için çalışıyorsunuz sonuçta. Rakip
Tabii
demiyorum
bizim
asla.
rakibimiz ithal ürün. Yani hiç
Yani
Nomad burada
değil.
aslatı eli belinde, işte bir sürü üreticinin şimdi arkadaşlarımız var. Onlara yardımcı oluyoruz. Nomad danışmanlık yapıyor, sözleşmeli üretim yaptırıyor, yapıyor. Hani bu noktada şeyiz, büyüsün, üretim alanlarımız büyüsün. Biz birbirimize destek olalım
Birlikte
hatta bu
tabi.
konuda. O zaman bir kuşkonmaz piyasasından bahsetmek mümkün olacak.
Tabi.
Onda hiçbir sakınca yok ama ithale hayır. O kadar yüksek karbon izi ve tazeliğini yitirmiş ürüne hayır diyorum.
Bir de yani evet oradan buraya gelene kadar ne hale geliyor ki biz sizden aldığımızda bile bize geliş süresi kısa olsun istiyoruz değil mi? Yani ithal olduğunu da düşünsene. Ne tarz
Nereden geliyor biliyor musun Hülya, bizim ülkemize gelenler? Genellikle Meksika ve Peru.
abi.
Önce Avrupa'ya geliyor, Avrupa'dan buraya geliyor. Kat ettiği yolu ve zamanı bir düşünmek yani inanılabilir
Çok
değil.
çok çok fena. Yani o yüzden iyi ki varsınız diyorum. İyi ki yapıyorsunuz bu işi. Türkiye'de
Evet,
kuşkonmaz
her
yiyoruz.
ülkede bunu hedef yapmak lazım.
Sahi.
Yani ülkemiz çok verimli, çok bereketli topraklar. Her şey yetişebiliyor. Adam dik adam çıksın yani tarlalarımız.
Ha.
Dolayısıyla yerli üretim bu anlamda çok çok kıymetli.
Başka peki önereceğin şey var mı? Mesela biz hep restoranlara falan gittiğimizde aynen dediğin gibi hani etin yanında veriyor. Ya da işte üzerine tavada böyle sotelendikten sonra parmesan rendelenmiş halini yiyoruz. Çok
Aynen.
farklı bir şeyler çıkmıyor sanki. Bence oralarda da biraz tarifler paylaşsın sosyal medyadan çok güzel olacak.
Tabii. Yani temel pişirme tekniklerine hakim olduktan sonra, ki bence buradaki en temel konu zaten çok pişirmemek.
Hı.
Kuşkonmazdaki
Evet.
en önemli şey, kilit konu. Yani haşlıyorsan maksimum 4 dakika kaynar suda. İşte fırına veriyorsan maksimum 10 dakikayı geçirme. Çünkü onu özel yapan şey dokusu yerken. Her nasıl pişiriyorsan, yani ateşin üstünde de direkt olabilir, dediğim gibi buharda da olabilir. O dedim ya, zaten %90 sudan oluşuyor.
Evet.
Onu kaybettiği zaman dokusunu kaybediyor ve lezzetten geri basmaya başlıyor. Dolayısıyla aslında temel konu çok pişirmemek burada. Farklı olarak mesela şey, kuşkonmaz çorbası mesela muazzam bir şey.
Onu
O
nasıl yapıyoruz?
yapılabilir.
Haşlayıp rendeliyor muyuz yoksa bütün olarak mı içinde sonra blender'dan mı geçiriyoruz?
Blender'dan
Ha.
aynen haşladıktan sonra blender'dan geçiliyor. Tereyağıyla
Oh,
kıvamlaştırabiliyorsun. Belki
aha.
içerisinde işte biraz patates falan da konabilir, daha yoğun bir şey isteniyorsa. Mesela o muazzam. Ama kuşkonmazın kaderinde tabii bir de şu var. Hani ana bir sebze olmaktan ziyade mükemmel bir eşlikçi.
Hı.
Ve şeyleri de, yani besin değer, lezzet olarak da müthiş bir tamamlayıcı. Sindirim ve beslenme kodları açısından da birbirini çok dengeleyici. Dolayısıyla o aslında gerçekten bütün işte et, balık, tavuk vesaire diyorsan onlara harika bir eşlikçi.
Hı.
Ya da işte tek başına diyorsak da salatalar, yani ben çiğ tüketmeyi de çok seviyorum. Mesela
Hı.
cacık
Hı.
salatalık yerine
Oh süper.
kuşkonmazları ince ince mesela içerisine doğramak. Bunların hepsi şey, çok çok böyle denenmesi gereken tarifler.
Bunlar bana iyi fikir oldu. Şimdi yeni sezonda yeni hasatlarınızla inşallah yapıyor olacağım. Peki kuşkonmaz mesela bize geldiğinde alt tarafını böyle pırt diye kopartmak mı mantıklı yoksa kimi patates soyacağıyla soyuyor? Hangisi hani
Şöyle, şimdi size
vitaminini
zaten
öldürmez?
tüketiciye böyle demet halinde
Evet.
veriyor. Biz tarladan kestikten sonra onların otlarını bir kez daha kesiyoruz boylamak için. Dolayısıyla aslında bayağı tarladan size geliş arasında %20'lik bir kire oluşuyor zaten otik kısımlarında. Size geldikten sonra gene su meselesi, alttan birazcık su kaybetmeye başlayabilir otik esnasında. Tüketinceye kadar şayet böyle bir çiçek demeti gibi az su dolu bir kaba dik şekilde yerleştirip o şekilde dolaba alırsanız vazelinini bir kere en az 10 gün çok rahatlıkla koruyabiliyorsunuz. Tarladan kesildiği gibi kalıyor. Neden? Çünkü alttan suyunu kaybetmesine engel oluyorsunuz serin ortam içerisinde. Bu mesela tazeliği korumak için çok çok önemli bir nokta. Bitler nemli olacak. Mümkünse dediğim gibi 1-2 santim suyun içerisinde dik şekilde. Aynen bir çiçek demeti gibi düşünün o noktada. Yemeden önce tekrar sürgünleri alıyoruz. İşte o zaman altlarını bir daha kırıyoruz. Çünkü her ne olursa olsun alttan su kaybetti ve o litler sizi aşağıda rahatsız edebilir. Onu böyle elinize alıp taze ise sürgünler ki biz genellikle
taze.
%90'da taze olarak ulaştırıyoruz onları. Doğalda ben de. Hedefimiz bu.
Evet,
çok
evet.
Önemli.
Tazecik geliyor.
Alttan böyle tık diye kırıldığı bir nokta var zaten. Evet. Elde kırabilirsin. Zaten dediğim gibi taze sürgünle ben hiç soymuyorum bile. Beni rahatsız etmiyor. Çok kalın taşa ait sürgünler. Ki kalınlar genellikle böyle fırına vermeye ya da ızgaraya daha güzel gidiyor zaten. O zaman bir sebze soyacağı yardımıyla alttan işte birlik kısmı diyelim. Hafif hafif soymakta fayda var. Rahatsız edeceğini düşünüyorsanız. Ama mesela ben kendim soymuyorum bile.
Anladım. Vitamini falan kaybolmaz yani. Mesela havucun kabuğunu soyduğumuzda vitamini gidiyor ya, A vitamininden. Kabuğu
yok,
zengin. Yani burada öyle bir şey yok.
Konusu.
Anladım.
Onları daha güzel, keyifli bir yemek yiyebilmek adına yapıyoruz. Bir de belki şu noktada onu da söylemek lazım. Hani ince sürgünler var, kalın sürgünler var. Yani biz hatta bunları 4 kalibreye ayırıyoruz. Hani en inceler, 1 numaralar, 2 numaralar, jumbolar, ikide kalınlaşıyor. Bazen şöyle yanlış bir algı olabiliyor işte. İnceler körpe sürgün, işte kalınlar bayat mı oldu hani falan gibi. O yanlış, hepsi aynı anda geliyor, hepsi aynı tarladan geliyor ve birlikte uzuyorlar.
Bayat
ve
değil de kalınlar sanki böyle daha kartmış gibi hissediyor insan. Hani inceler daha bebek, hani baby ıspanakla kart ıspanak gibi algılıyor insan neden.
Aslında konu tamamıyla şu, aşağıda bir kök var, üzerinde memecikler var. O memecik küçük bir meme ise, ki genç fidelerde genellikle küçük meme oluyor zaten, ince bir sürgün yapıyor yukarıya. Eğer o memecik biraz daha çapı büyükse daha kalın bir sürgün gönderiyor. İkisini de aynı hızla gönderiyor. İkisi de aynı anda kesilip paketleniyor. Sizin buradaki tercihiniz şu: nasıl pişireceğim? Ben nasıl seviyorum? Yani bugün bu demekle ne yapacağım? Eğer mesela yağda kavurup yumurtalayıp yemeği seviyorsanız, biz de geleneksel öyle tüketiyor yabanilerde, İnce tercih edin. Ama işte fırına verecekseniz mesela, ya da işte buharda pişirecekseniz biraz daha orta kalınları tercih edin. İşte mangalda pişirecekseniz en kalınları tercih edin. Çünkü ince yaparsanız erir gider zaten üzerinde.
Evet.
Dolayısıyla nasıl pişireceğinize bağlı olarak kalınlık tercihi yapın.
Peki şey de merak ediyorum. Ben işte eve geldiğinde kuşkonmazlar o kadar fazlaydı ki seyahate gitmem gerekti aniden ve 5 gün yoktum. O başlarına bir şey gelmesin diye de dondurucuya attım. Attım, hemen arkasından da sana yazdım şey diye. Bunları ben dondurucuya attım ama acaba doğru mu yaptım? Hemen çıkarın gibi bir şey demiştin o bir şey.
Evet.
Orada neye orada neye dikkat etmek lazım? Yani mesela ben diyelim ki yiyemedim ve seyahate gittim. İşte hemen tüketemedim. Ne yapacağım o zaman?
Şöyle, dediğim gibi o suda aşağıda buzdolabının normal rafında saklamak 11-15 günlük bir çözüm. Ama daha uzun saklamak istiyorsanız, ki benim dostlarım genellikle şey yapıyorlar, son siparişlerinde böyle 5 kiloluk işte paketler alıyorlar, hazırlayıp onları buzluğa atıyorlar. Şu dönemde de stokları bitiyor, hadi artık yeniler gelsin diyorlar. Yapmadan önce şöyle, o sürgünleri bir kere yemeğe hazır bir hale getireceğiz. Ben indiği gibi tamamı yenilebilir bir hale getireceğiz. Demek ki diplerini kıracağız. Eğer kalınlarsa o soyma işlemini yapacağız. Ondan sonra kaynar suda bir ön haşlama yapmamız gerekiyor. Blanşe etmek deniliyor buna. Maksimum 2 dakika. Yani 1,5 dakika iyidir. Kaynar suya atıp sürgünleri dışarı çıkartıyoruz. Eğer buzlu su ya da soğuk suda üstüne bir de şoklarsak daha da iyi. Ondan sonra soğuduktan sonra buzdolabı poşetin içerisine koyup dondurucuya. Ve dilediğiniz zaman ondan sonra çıkartıp olduğu gibi tamamını dondurduğumuz bütün sürgünü lezzetlice taze yemişçesine yiyebiliyorsunuz. Ama önden o ön haşlamayı yapmak çok kritik.
Valla şahane bir bilgi oldu. Çünkü daha kuşkonmazı yeni tanıyoruz ya hani toplum olarak. Şimdi diyelim ki aldık nasıl tüketeceğiz? Bunları işte tabii ki sosyal medyada paylaşıyorsunuz ama şimdi bizi dinleyenler de ve hani hiç yememiş olanlar belki hani alacaklar, deneyecekler. Bu verdiğim bilgiler çok kıymetli oldu dolayısıyla. Sitede demişsin ki onu atladık aslında. Ekmek, emek, yemek. Kuşkonmaz bu anlattıkları şimdi dinleyince böyle toparlarsak kuşkonmaz tarafını çok emek isteyen bir taraf. Sen her ne kadar hani basit yetişiyor falan desen de arka tarafında çok ciddi bir insani bir operasyon var. Yani ciddi bir emek var. Neden ekmek, emek, yemek dedin? Niye bu sloganı tercih ettin?
Vallahi şöyle, her şey önce bir ekimle başlıyor. O toprağa ekimle başlıyor. Sonra o ektiğin şeyi emekle büyütüyorsun, adım adım. Burada sadece şey de değil, yani içinde zaman da var, içinde gömdüğün, ona verdiğin umutlar da var, sevgin de var, finansal gücün de var, her şeyinle beraber varsın. O emek bir bütün halde ona akıyor. Sonra onların hepsi de yediğin yemeğin oluyor ondan sonra. Ekmek geliyor. O zaman hepimiz doyuyoruz, onu paylaşıyoruz. Hepimiz bu işin bir parçası olarak gerçekten doyuyoruz ve mutlu oluyoruz.
Ya o kadar güzel bir sohbetti ki bitirmiyorum öyle anlaşılmasın ama yani inanılmaz böyle keyif alarak ve çok doyarak dinliyorum seni yani ruhum doyuyor. Çünkü
Kıvancığım, teşekkür ederim. Ben de
yaptığın
öyle.
şey çok kıymetli, çok böyle el üstüne tutulması gereken bir iş ve ben tarımın çok daha fazla önemsenmesi, çok daha fazla içselleştirilmesi taraftarıyım. Biz tarımı unuttuk yani işte şehirlere yerleşip kurumsal hayatlarda çalışınca vesaire bilmem ne ama aslında pandemi döneminde anladık ki her şey topraktan geliyor. Ve hani toprağa daha
Kesinlikle.
yakın olduğumuzda toprakta üretilen şeyleri daha çok bildiğimiz dönem daha aslında farkındalığımız yükseliyor ve daha kıymetli şeyler yaşıyoruz belki kendi iç dünyamızda. Ben o anlamda biraz da hani bakıyorum. Peki toparlarsak kuşkonmazın hani ne şekilde korunacağından bahsettik, onunla neler yapacağımızdan bahsettik, nasıl yetiştirildiğinden, senin hikayenden, her şeyden. Bu arada altını çizelim, sen aralarda söyledin ama siz ilk başladığınızda iyi tarım uygulamalarıyla üretim yapıyordunuz. Yanılıyorsam düzelt. 2019'da organik tarıma geçtiniz.
Evet.
Gerçi orada da yani çılgın mısınız, nesiniz yani gübre şey atıp kimyasal gübre yetiştirmek varken niye organikle uğraşıyorsunuz?
Ya şöyle, ben fark ettim ki yani iyi tarımı zaten Nomad'ın da sözleşmeli üreticisi olduğum için koşulu o. Yani iyi tarımsız
Tabii.
şeysin sen
Ben espri yapıyorum
yapamazsın.
tabii. Asla
Ben
desteklemiyorum.
öyle bakmadım. Çünkü ben bir de böyle işte kayıtçıyım, mayıtçıyım, ne verdim, ne kadar verdim, ne yapıyorum, hangi gün toprağın neresine dokunmuşum. Çünkü bir kayıt sistemi iyi tarım. Bu anlamda çok kıymetli bir sistem. Fakat fark ettim ki ben zaten kimyasal kullanmıyorum. İlaç hiç atmıyorum. Yani atılması gerekenleri pas geçiyorum. Bir sorun çok şükür yaşamadım o noktada da. Ben zaten organik olduğumu fark edince, ya ben bari o zaman organik üretime geçeyim dedim. Onu zaten
Tabii.
fırsatını
Tabii.
alayım. Süreç bende böyle işledi.
Şimdi bir tüketici bilinçli çünkü yani sertifika soruyor artık. Hani organik ama her şey organik değil. Her şeyin üstüne organik basılıyor.
Kesinlikle.
Hani o
Yani o
yüzden o
anlamda çok
kıymetli.
bilinçli olmak lazım. Hatta konu yani sırf organik üretimle de bitmiyor. O ekolojik üretim dediğimiz aslında, hani sadece üstünde ilaç yok, kimyasal gübre verilmemiş, bu da değil.
Değil.
Yani tüketici artık şu noktada çok bilinçli. Bu ürünü kim üretiyor, bunu üretirken çevreye ne yapmış, etkisi ne olmuş, orada işte çalışanlarıyla nasıl bir sistem kurmuş, bir fayda yaratabilmiş mi, kim üretmiş bu ürünü. Yani 360 derece orada aslında gerçekten dikkat edilmesi gereken çok fazla nokta var. Adım adım aslında inşallah hani daha bilinçli üreticiler olarak belki tüketimin bilinçlenmesiyle üretim bacağı da bu şekilde bilinçlenerek ilerleyecek. Öyle bir döngünün içerisine girdik birlikte.
Evet. Ya toparlarken bir de şeyi sormak istiyorum sana. Şimdi pandemiden sonra diyoruz ya hep insanlar biraz daha böyle artık hani kırsala gitmeye başladı. İnsanlarla temas azalsın falan diye ama pek çok kişi de kariyer değişikliğine gitti. Sen büyük şehirde yaşayıp da buraları bırakıp giden biri olarak diyeyim.
Evet.
Böyle bir şey planlayan, kafasından geçiren, bizi dinleyenler arasında mutlaka vardır. Çünkü bu konuda çok fazla kitap da çıkmaya başladı. Onlarla da podcastlerimiz olacak önümüzdeki günlerde. Diyelim ki sıkıldım büyük şehirden, ailemi, çoluğumu, çocuğumu da alıp köye yerleşmek istiyorum. Tarım yapmak istiyorum diyenlere neler önerirsin? Toparlarsak böyle öyle güzel bir kapanış yapalım.
Valla çok kısa bir şey Hülyacığım orada. Yani kesinlikle yapsınlar. Yani ama ya bunu yapmadan önce bir şeyler yapmanın bir planını kurmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani benim gördüğüm en büyük problem şu. Geliniyor, müthiş hayallerle geliniyor. Nasıl diyeyim? Yani çok büyük hayallerle geliniyor ama orada bir uğraş yoksa, bir üretme fikri yoksa, o temponun içine, oranın temposunda, yani şehir temposuna çok farklı bir döngü var. Ama onun içine giremezlerse boşluk var. O zaman onun da sonu bunalım. Yani o geçici bir noktada kalmasını istemem kimse için. Ve yaşayanları bazen gördüm. Yani onun için o şehirki gibi olmamakla beraber o doğal yaşamın, köydeki hayatın döngüsüne içine girebilecek bir tempoyu planlayıp onun o şekilde içerisine gelsinler. Hani geldik şimdi ne yapacağız? Olursa problemler yaşanabiliyor o geçiş döneminde. Bir de hepimiz böyle çok sıkı hayatların içerisinden geliyoruz. Bir boşluğa düşme hali. O olmasın. Onu çok tavsiye etmem. Hani çalışmaya gelsinler köyde. Öyle söyleyeyim.
Doğanın,
Üretmeye gelsinler.
değil mi? Doğanın bir de çok farklı bir dili var. Yani o dili de bir hani öğrenmek lazım. Bir altyapı oluşturmak lazım ve ondan sonra makul riskler alarak belki önceden deneyerek, belki bir yıl önce bir denenip ondan sonra aslında hayata geçirilmesi de gerekebilir. Hani benim de naçizane dışarıdan gördüğüm. Çünkü gidip sonra pişman olup dönenler de var. Ben
O
yapamıyorum.
çok acı olur. O
Evet.
hiç kimsenin yaşamasını istemem öyle bir şey. Çünkü çok güzel bir şey. Bence biraz planlı, biraz düşünerek böyle
Hareket edelim.
aktif bir şekilde gelmek lazım oraya da.
Peki. Aslı çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. O kadar güzel bir sohbetti ki. Tadı damağımda
Ben teşekkür.
kaldı. Umarım birilerinin böyle kalbine, bir yerlerine dokunur, birilerine ilham olur bizi dinleyen insanlara da. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Yolu hep açık olsun. Umarım böyle 250 dönüm değil, daha büyük alanlarda çok daha fazla kişiye istihdam sağlayıp çok daha fazla kişiyi de beslersin. Ortak bir
İnşallah,
havuzda. Çift
inşallah
yönlü bir
Hülya'cığım. Çok
şey de
teşekkür
vardır.
ederim. Ben
Ağzına
teşekkür
sağlık. Çok
ederim.
teşekkürler.